Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bu son iftar programımızda, bu güzel iftar saatinde, rahmet sofrası programında muhterem üstadımız Abdullah Sert hocamızla huzurlarınızdayız. İşte bu son gün. İnşallah bu sohbetimizde biz bayramı konuşacağız. Bayrama layık olmak nedir? İşte inşallah bu zamana yaptığımız amellerimiz, ta Recep'ten başlayıp Şaban, Ramazan'a geldik. İnşallah cehennem azabından kurtuluşa vesile olur. O yüzden bu bayram adabı nedir muhterem üstadımız? Bunu arz etsek, sorsak size de izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz yarın sabahtan itibaren bayramı bayram gibi karşılasalar.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, Ramazan'ın başında da beraber olmuştuk. Böyle Ramazan'ın ilk günlerinde söze hamdle başlamıştık.
Elhamdülillah.
Bizi Ramazan'a kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamdolsun diye başlamıştık. Şimdi bir de Ramazan'ın sonunda yine bayram arefesinde hamdle başlayalım sözümüze. Ramazan'a başlayıp da belki bayrama ulaşamayan, arefeye ulaşamayan nice insanlar var. Ama onun bir güzelliği var. Ramazan'ın içinde oruçluyken hayata veda etmek, dua ederken iftarda belki hayata veda etmek gibi güzellikler yaşadılar onlar da. Ama Cenab-ı Hak bizlere böyle bir ay boyunca sıhhatle, afiyetle oruç tutmayı da nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Ancak bayramla ilgili çok güzel bir tabir vardır. Bayram, oruç tutanlara verilen bir şehadetname, bir ödüldür diye. Dolayısıyla zaten hadislerde de böyle geçiyor. Yani bayramda işte bayram namazından sonra melekler yollara dizilirler. Sonra hediyelerinizi alın diye manen onları tebrik ederler. Tabii böyle bir bayrama ulaşmanın birkaç yönü var. Birincisi her şeyden önce şükür yönü. Allah Teala'ya tekrar tekrar şükretmek gerekir ki bize sıhhatli bir bedenle, çocuklarımızla, evladı yâlemizle oruç tutmaya muvaffak eyledi. Yani ibadetleri onun tevfikiyle yapıyoruz. Ayakta duramazsak namaz kılamayız. Yani kıyamı yerine getiremeyiz daha doğrusu. Midemizde rahatsızlık olsa, başka türlü bedenimizde rahatsızlıklar olsa oruç tutamayız. Kısacası bütün ibadetlerimizi onun kudretiyle, onun verdiği izinle yapıyoruz. Ama bütün ibadetlerimiz de kabule muhtaç. Dolayısıyla da ben bayrama ulaştığımızda iki kelime öne çıkıyor diye düşünüyorum. Bir, şükür hali. Allah Teala'ya şükretmek tekrar tekrar. İkincisi de ümit. Ya Rabbi biz bir ay boyunca senin lütfunla, kereminle, senin verdiğin rızıkla, hani o bir ay boyunca bütün iftara değerken yaptığımız bir dua var ya, Allah'ım senin için oruç tuttum. Allahümme leke sumtu. Sana inandığım için oruç tuttum. Senin rızkınla iftar ettim diye. Bütün bunlardan dolayı bir şükrümüz var ama sonunda da yine Ya Rabbi inşallah senin için oruç tuttum, senin rızkınla iftar ettim, sana tevekkül ettim, sana dayandım, benim bu ibadetlerimi kabul etmişsindir diye bir ümit içindeyiz. Çünkü ibadetin sıhhati ayrı, kabulü ayrı. Sıhhati, zahiri şartlarının yerine getirilmesi hocam. İnsanın sabahtan akşama oruç için belirtilen şartların yerine getirilmesi. Ama kabulü biraz daha ahlaki oruç dediğimiz, orucun bizim üzerimizde meydana getirdiği müspet gelişmelere, güzelliklere, bizde adeta hayatımızdaki manevi yükselişlere bağlı orucun kabulü. İnşallah bu Ramazan'ı hem böyle şükürle hem de Rabbimiz bize daima ümitler veriyor, bize rahmetiyle muamele ediyor. Umarız ki oruçlarımız kabul olmuştur.
Allah razı olsun. Şimdi bizim sufilerin çok güzel bir şeysi var. Benim hoşuma gidiyor o. Biz rabıtayı sadece rabıtayı mevt olarak düşünüyoruz. Halbuki sufilerde farklı rabıta telakkileri var. Bir tanesi de sofranın rabıtası. Diyor ki bir, zaten adabı dersek sünnet yani. İşte elimizi ağzımızı yıkıyoruz. Besmele ile başlıyoruz. Üçte birini midemizin boş bırakarak kalkıyoruz. Dua ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Tamam, bu zaten işin sünneti. Ama rabıtası ne? Bunun iki şartı var diyorlar. Bir, sofrada gördüğün her nimet sana münimi hakikiyi hatırlatacak. Allah'ı hatırlatacak. Belki de en büyük bayram o. Allah'la hatırladığımız her an en büyük bayram. Yani kul bula sultanını diye söylüyor Almanlı Efe Hazretleri. Can bula cananını, kul bula sultanını. Bayram o bayram ola diye. İkincisi de sofrada sana ikram edilen nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyarak yiyeceksin. Şimdi işte bir iftar sofralarında envai çeşit her şey var. Hangi birisine biz layıkız? Yani Allah'a yaptığımız kullukla bizim onun bize verdiği nimetler karşısında bizim kulluk görevlerimiz ne ki? Me'al kusur vel küsur. Yani eksiyle beraber yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ümidimiz Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın affına sığınıyoruz. Ama bunu ben Ramazan'ı ikiye ayırıyorum. Yani bir Ramazan'dan diğerine ama Recep Şaban'la başlam tamam bir de bayramdan öbür taraf, öbür Ramazan'a kadar da hayatı sanki böyle bir itikaf gibi geçirmek lazım diye düşünüyorum.
Değerli hocam, hep böyle bizim o salihlerin menkıbelerinde, o güzel insanların hayat menkıbelerinde anlatılan şu. Büyükler 6 ay Ramazan'ı beklerlerdi. 6 ay da Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra acaba bu Ramazan'ı koruyabiliyor muyuz? Oruçlarımız kabul evet. oldu mu diye hep bir tefekkür halinde olurlardı. Bu şu demek, Ramazan'ı bütün bir sene yaşamak demek.
Evet.
Bir beklerken yaşıyorsunuz, o geliş heyecanını tatıyorsunuz. Bir de Ramazan gitti, acaba tekrar bir Ramazan'a kavuşabilir miyim? Geçen Ramazan'da ben bir güzellikler kazandım mı? Belki buna Ramazan muhasebesi demek gerekiyor. İnsan aslında her ibadetten sonra hocam, hatta her hayırdan sonra kendi iç dünyasında bir muhasebe yapmalı. Yani niyetlerini tekrar gözden geçirmeli. Oruç tuttum, hangi niyetleri taşımıştım ve bu niyetlerle tuttuğum oruçlardan benim için neler elde ettim? Yani diyelim ki işte Ramazan'a girerken insanlar çok zaman güzel niyetler kurarlar. Misal olarak hatırıma gelen, kimisi der ki işte artık bu Ramazan'da sigarayı bırakayım. Kimisi der ki ya bu Ramazan'dan artık 5 vakit namaza başlayayım. Kimisi bir kısmı der ki ya bu Ramazan'dan sonra artık zekatlarımı daha düzgün yapayım. Bu Ramazan'dan sonra bir vakıf hizmetinde bulunayım gibi insanlar Ramazan'a girerken de böyle güzel niyetler taşırlar. Şimdi Ramazan bitince de acaba bu niyetlerden ne kadar içinde kaldı? Hakikaten bu niyetleri ne kadar hayata aktarabiliyor? Şimdi bir bayram geliyor artık. Hani bayram, şöyle ifade edeyim. İnsan Ramazan'daki bir takım yasakların tamamen serbest hale geldiği, insanın bile serbestlediği, özgür, yeni tabirle özgürleştirdiği bir mevsim değil yani. Bilakis tam tersine bayramda çok daha farklı güzellikler, daha farklı tecelliler var. Bunların ferdi boyutu var değerli hocam. Bir de içtimai boyutu var. İnsan tek başına bayram edemez. Muhakkak içtimaileşmesi gerekiyor. Bayram toplulukla olan bir şeydir. Ama tek başına bir hususu vardır. O da Ramazan'la ilgili olarak insanın kendi iç dünyasındaki murakabesi, muhasebesi, Cenab-ı Hak'la kurduğu özel ilişkisidir. Onu ferden yaşar. Orucunu yeniden bir gözden geçirir. Kur'an alakasını yeniden gözden geçirir. İşte Ramazan boyunca her gün Kur'an okudum. Tamam, kapattım Kur'an'ı. Bir dahaki Ramazan'da tekrar bir hatime başlarım. Böyle mi? Yoksa ya Ramazan'da ben her gün ya Kur'an okudum, ya Kur'an dinledim. Ne kadar güzellikte bu benim için. Bundan sonra da inşallah her gün artık hayatımın bir parçasında Kur'an-ı Kerim olur. Okurum, anlamaya çalışırım. Ondan sonra Kur'an hizmetinde bulunurum gibi içimizde yeşeren o çiçekleri sulamaya devam etmek. Ramazan'da hakikaten içimizde güzel çiçekler açıyor. Merhametimiz çoğalıyor. Ondan sonra infakımız çoğalıyor. Böyle Allah Teala Ramazan'da maddi nimetleri çok ikram ettiği gibi hocam, içimizde de manevi doğuşlar oluyor. Ama bunlar hepsi birer çiçek gibi düşünürseniz, o çiçekleri, o tohumları sulamak gerekir yani. Sulamak gerekir, beslemek gerekir onları diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bayramı Ramazan'ın bitişi gibi değil de gerçekten Ramazan'ın hayatımızda yeni bir başlangıcı gibi, biraz daha farklı bir başlangıcı gibi düşünmek, bayramla beraber de yeni iradeler kuşanmak gerekir diye düşünüyorum.
En büyük özgürlük, muhterem üstadımız, en büyük özgürlük insanın kulluğu yakalayabilmesi.
Tabii ki.
Hani kulvula sultanını dediğimiz zaman başka ilahların kulluğundan kurtuluyorsunuz. Bir tek Allah'a kul oluyorsunuz. Bundan daha büyük özgürlük yok. Bize oruç bunu getiriyor. Bayram bunu getiriyor.
Elhamdülillah.
İşte dolayısıyla da bu saltanatı, gönlümüzdeki ilahi saltanatı bir sonraki Ramazan'a kadar gücümüz yeterse artırarak devam ettirmek. Asıl olan bu.
Hani şöyle biraz bayram neşesi de olsun. Malum bir hadis-i şerif var. Ramazan geldiğinde şeytanlar bağlanır diye. Evet. Bayramla beraber şeytanları salmamak lazım yani.
Evet.
Evet. Şeytanlar hep bağlı kalmalı hocam. Şeytanlar Ramazan'da bağlandıysa artık onları biz bayramda serbest bırakmamalıyız. Yine hani eski hayata tekrar döneriz. Ramazan bitti nasıl olsa. Ondan sonra geçmiş alışkanlıklarımız neyse onları biz aynen yaparız gibi bir yanlış mantığı kurmamalı. Ramazan'daki ruhi sıçrayışımız aşağı düşmeden yine yukarıya doğru devam etmeli. Ve bayram bize bu manada yeni bir irade. Hatta o bayramın neşesiyle beraber
evet,
o yeni iradeyi canlı tutmak gerekir diye düşünüyorum.
Zaten şeytanın bağlanmasını ben iki türlü yorumluyorum. Bir, içimizdeki şeytanı bağlamak.
Evet.
Bizim içimizde bütün hayvani duyguların...
Esas olan bir, o bizi ilgilendiren.
Tabii esas nefsimizi, efendim onu bağlı tutmak. Onu bağladığımız zaman zaten insan melekleşiyor.
Doğru.
Onu bağladığınız zaman siz seyircilikte bir yükseliş trendini yakalıyorsunuz. Dolayısıyla önce bir içimizdeki şeytanı bağlayalım. Onun içimizdeki vekili nefsimiz, hayvani duygularımız. Bunların esaretinden sıyrıldığımız an zaten inşallah gideceğimiz yer doğru. Bayram havasına girmek, bayramın coşkusuna dahil olmak. Ama bir de burada şu da var. O bayram ödesi çok ifade buyurdunuz. İşin ferdi tarafı bu, ferdi bayram. Ama bir de bayramın sosyal tarafı var. Burada neler söyleyebiliriz?
Hocam aslında biz zaten bayrama vacip olan bir sosyal ibadetle giriyoruz. Nasıl vacip olan sosyal ibadetle giriyoruz? Malum sadaka-i fıtırın bayram namazına kadar verilmesi gerekir. Yani bayrama girerken evet bir oruç tuttuk, önümüzde bir bayram var ama onu diğer müminleri düşünerek, ihtiyar sahipleri insanları düşünerek hakikaten bunun üzerine çok tefekkür etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, diğer ibadetlerin yönlendirilmesine baktığımız zaman ferdi ibadetlerimizle içtimai ibadetlerimiz hep yan yana gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de özellikle tabii farz ibadetlerde namaz ve zekat anlatırken hiç birbirinden ayrılmıyor. Namaz insanın Rabbi ile ferdi olarak tamamen özel buluşması, hemen yanında zikredilen zekatsa tamamen topluma yansıyan kulluk boyutu. Namazla zekat arasında ibadet bakımından bir fark yok. Her ikisi de farz bir ibadet. Ama birisi tamamen hakka yönelik, birisi de mahlukata değilim, halka yönelik bir ibadet. Dolayısıyla bütün ibadetlerimizde hocam bu iki alan beraber gidiyor. Hem iç dünyamıza yöneliş, Rabbimizle olan ilişkimiz, hemen onun yanında da dış dünyamızdan kopmadan kulluğumuza devam etmek. Onun için belki burada bayrama hazırlık diye de bir konu açabiliriz de kıymetli hocam. Bayram hazırlığın ilk adımı sadaka-i fıtır dediğimiz bayramdan evvel.
Hatta bayram namazından önce doğan çocukların bile,
evet,
onun adına bile fıtır verilmesi lazım.
Sadaka-i fıtır gerekiyor. İlk adımı budur. Ama ondan sonra bayramda yine vacip olan bayram namazı var. Bakın yine bir ferdi ibadet ama ondan sonra da diğer içtimai ibadetler var. Bizler genelde hani bayramları böyle tatil gibi diyoruz ama bu tatil ferdi manada bir tatil yapmak için değil. İçtimai hizmetleri daha çok yapabilmek için bir tatil. Yani sıla-i rahim için tatil, hastaları ziyaret için tatil, yaşlıları ziyaret için bir tatil, akrabayı ziyaret için bir tatil, belki yetimleri sevindirmek için bir tatil. Ama tek başıma ben bir tatil yapayım, bir otele gideyim derseniz, o tabii daha bir ferdi bir tatil. Ferdi bir bayram bile olmuyor o yani.
Hayır, orada bayramı kaçırmanın en güzel göstergesi bu efendim.
Evet, O bakımdan kıymetli hocam, ben bayram tatillerini de bizler için daha çok böyle içtimai ibadetleri yapabilmek için tanınan bir zaman diye düşünüyorum yani işin
Doğru,
doğrusu.
doğru efendim. Burada işte fakir fukarayı araştırıp bulmak, onları sevindirmek. İşte bayram sevinç. Yani bayram ne kadar hoş, neşet hararetli zamandır diyor Mehmet Akif. İşte burada yüzü gülmeyen insanların yüzünü güldürmek bizim görevimiz bu. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek onları sevindirmek, onlara el uzatmak. Yani toplumun merhamet ve şefkat yorganı gibi bütünüyle kucaklaşılması. Hatta burada evet büyükleri ziyaret ediyoruz, ellerini öpüyoruz. Burada aile bağları güçleniyor, akrabalık bağları güçleniyor, komşuluk bağları güçleniyor. Ama işte bir de ne var? Geçmişimizle bağlantıyı kurmak. Mesela kabir ziyaretleri, ben onu da çok önemsiyorum.
Doğru.
Çünkü Yahya Kemal'e sormuşlar da Türkiye'nin nüfusu ne kadar diye. O zaman 15 milyon. Kendisi Portekiz Büyükelçisi. Diyor ki 200 milyon. Ya bu hesabı nasıl yaptın Sayın Büyükelçi diyorlar. Biz onu bunu bilmeyiz diyor. Türkler ölülerimizle beraber yaşarız diyor. Biz geçmişimizle beraber yaşarız diyor. O yüzden bu bayramın sevincini ecdadımıza da ulaştırmak, onlara gidip mezarlarında okuyarak, efendim dua ederek, onların elini öperek başlamak. Mesela bizim Anadolu'da genellikle bayram namazından sonra önce mezar ziyareti yapılır.
Hatta hocam araya girdim. Anadolu'da birçok yerde de bu ziyaret Arefe günü yapılır. Yani bayramdan
evet,
evvel.
Evet, Arefe günü de yapılır.
Arefe günü birçok yerlerde, Arefe günü ikindiden sonra
evet.
Önce bir gidilir, kabir ziyaretleri yapılır. Tabii kabir ziyaretleri yapılınca da insan işte o bir taraftan hem Mevta'ya dua etmiş olur, bir taraftan da o kabir ziyareti vesilesiyle o kabirdeki insanların hayatta olan diğer akrabalarının yakınlarını vesaireyi de düşünmeye başlar. Burada işte amcam var ama burada onun kabrini ziyaret ediyorum. Yarın da amcamın oğlunu veya amcamın hanımı hayatta, yarın da ona gideceğim şeklinde daha böyle gönül alıcı. Tabii bu bayramdaki ihtiyaçları gidermenin iki yönü var. İnsanların bir ruhi ihtiyaçları var, bir de bedeni ihtiyaçları var. Bedeni ihtiyaçları işte giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi gibi bunları hakikaten yapmak gerekiyor. İşte bayramlıklar etmek vesaire. Bir de insanların duaya, bir selamlaşmaya, bir ziyarete ihtiyaçları var. Bu iki ihtiyacı birden görmek lazım. Bazen belki birisi yapılıyor, diğeri ihmal ediliyor.
Evet.
Yani bedeni ihtiyacını gideriyorsunuz uzaktan, para gönderiyorsunuz faraza. Ama onun belki bir para kadar veya gönderilen bir hediye kadar bir gönül alıcı söze, gidip bir sofrasında oturmaya, bir musafaha etmeye, gençse başının okşanmasına, yaşlıysa elinin öpülmesine, oturup bir kahvesinin içilmesine ihtiyaç var. Bazen de o yapılıyor belki ama onun diğer orada gerçekten maddi bir ihtiyacı var. O ihtiyacın farkında olmuyor insanlar. Yani diyelim ki yaşlı bir teyzenin evine gidiyorsunuz. Belki evinde ekmeği yok. Elini öpüyorsunuz ama öğlen yiyeceği ekmeği yoksa, sofrasına koyacak bir şey yoksa o ziyarete tek başına anlamlı değil. Dolayısıyla insanı ihtiyacını gidermek hem ruhi yönüyle ona huzur vermek, sürur vermek, diğer taraftan da onun maddi bir ihtiyacı varsa o ihtiyacı da imkanlar nispetinde karşılamak çok önemlidir diye düşünüyorum hocam.
Çok teşekkür ediyoruz muhterem üstadımız. İzin verirseniz sohbetin birinci bölümünde sözünüzü balla keselim. İkinci bölüme kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Abdullah Sert hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü burada noktaladık. Ama lütfen kulağınız, gönlünüz ve kalbiniz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem hocamız Abdullah Sert Beyefendi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem üstadım, esas bayramların bizim sosyal hayatımızın bir halı ilmi gibi düşünürsek, bu ilmiklerin, bu bağların güçlendirilmesi için en büyük fırsat. Belki de bunun için emredilmiş. Yani bir elin nesi var? İki elin sesi var. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber Efendimiz de zaten bizim komşumuzu bize zimmetlemiş. Ama burada işte bizim, niye komşu bize zimmet demiş? Komşusu asken kendisi tok yatan bizden değildir. Böyle bir komşu bizden soran bir anlayış. Bu sorumluluğu hissetmek. Bir de benim dedem rahmetli. O cami kemirde vaaz eder memlekette. Daha ilkokula gitmediğim zamanlar. Hemen giderim ben kürsünün dibinde beklerim. Yanına giderim şeye, namazı bitirdikten sonra farzı elini cebine atar, bana bir haçlık verir. Ben pır kaçarım çarşıya. Aklımız yetmeye başladıkça ayakkabı alsa cuma günü alır. Efendim işte haçlık verse cuma günü verir. Ne yaparsa cuma günü yapar. Bir gün dedim ya dede dedim. Diğer günler cebinde akrep mi var? Elin ki cebine gitmiyor. Niye böyle dedim. Dedi oğlum dedi cuma Müslümanların bayramı dedi. Çocukları sevindireceksiniz. Cuma günü sevindir. Çocukları sevindireceksiniz. Bayram günlerinde sevindirin. Çocuklar biraz büyüdükçe aklı yeter. Bu çocuklar ya niye benim dedim hep cuma günü beni sevindiriyor, bayramları da sevindiriyor. Ha bu sevgi bayramlara dönür. Sonra deli her gün bayram diye de çocuklar bayram gelse derler. Her gün bayram olsa, her gün cuma olsa. Sonra biraz daha büyüdü müydü ya niye bu cuma? Ha cuma Müslümanların bayramı. Çocukların gönüllerinde İslam'a meyil başlar dedi. O yüzden oğlum dedi. Ondan sonra baktım o kadar haklı ki. Çocukları bile sevindirmedi. Onların bu topluma kazandırılmasında bayramların bile, cumaların bile bir fırsat olarak değerlendirilmesi. O bakımdan zat-ı halinizden özellikle bu bayramların, gerçi Ramazan'ın da bütünüyle sosyal hayatımızın perçinlenmesindeki rolü ve önemi nedir?
Değerli hocam, aslında iki bayrama da baktığımız zaman hem Ramazan bayramı dediğimiz bu bayramı hem kurbanı, bayram bir vacip namazla başlıyor. Şöyle düşünüyorum, şimdi böyle hemen hatırıma geldi. Böyle bir namaz olmasaydı, yine denseydik herkes fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine baksın, çoğunu göremezdik. Şimdi hele İstanbul gibi yerlerde, büyük şehirlerde insanlar çok zaman o iş hayatının gerektiğinde yandaki komşundan haberi yok. Gerçekten yani yandaki komşuyu görmüyorsunuz. Çünkü onun çalışma saati ayrı, sizin çalışma saatiniz ayrı. Hani her zaman camide bulunmuyorsa ki cami çok önemli tabii bir sünnettir cemaate katılmak. Ama bayram sabahı şöyle camiye gittiğinizde eğer camiye geliniyorsa ya Allah Allah bizim mahallede ne insanlar varmış diyorsunuz böyle. Mahallenin çocuklarını görmeye başlıyorsunuz, gençlerini görmeye başlıyorsunuz. Camiye geliyorsunuz ama aslında gelmesi gerekiyor. Çünkü bir İslam toplumuysa bayram namazı madem vacip sabahleyin herkes tertipli bir şekilde hatta belki onu da hemen yine ferdi manada bayram gecelerinin ihyası da malum çok önemli bir sünnettir. Evet. Yani insan Ramazan'dan çıkmış böyle tamam artık bu gece sahur yok nasıl olsa sabah namazına gideyim değil. Belki teravih yok bir gün evvel. Evet bu akşam teravih yok ama teravih bitti.
Sabah namazına.
Sabah namazına. Dan evvel insanın gece kalkıp yine bir gün evvelki sahura kalktığı gibi teheccüdünü kılmış olması, Cenab-ı Hakk'a şükretmesi, tevbe istiğfar etmesi, bugün benim için Allah bir bayram ikram ediyor diye kalben bir manevi seviye kazanması aslında çok çok önemli. O da ferdi boyutu işin. Fakat camiye gittiği zaman zaten bir sosyalleşme başlıyor. Herkes birbirine tebessüm etmeye başlıyor. Herkes birbiriyle musafaha ediyor. Bütün önce bir mahallede, hele tabii büyük camilerde olursa da o şehrin ulu camileri dediğimiz büyük camilerinde çok daha farklı bir şey. Ancak tabii bununla yetinilmiyor iş. İnsanın belki de belirli sivil kuruluşların, belki mahalledeki sorumlu insanların, misal olarak söylüyorum, muhtarlıkların vesairelerin daha önce bir hazırlık yapıp bütün mahalleye bayramı nasıl yaşatabilirizin bir programını yapmaları da İslam toplumunda çok önemli. Bizim geçmişte vakıflarımızda bayramlarda bayramlık dağıtılma vakıfları var değil mi yani hatırlarsanız. Evet. Çocuklara bayramlık dağıtılması gibi. Bunlar nedir? Tamamen o ümmetin küçüğünden büyüğüne, herkesine o bayramın neşesini tattırmak. Belki herkes bunu ferdi olarak yapmayabilir ama en azından sivil kuruluşlar var. Onlar vakıflar, bir takım hayır kurumları. Onlar insanların ferden yapmadığı alanlarda onları yapsınlar diye. Tabii hele hele büyük şehirlerde bu çok çok daha önemli hale geliyor. Yetiştirme yurtları var, ondan sonra huzur evleri var. Belki de hakikaten mahallede kapısı çalınmayan nice insanlar var. Bütün bunlarla belki bayramlarda daha organize olarak hapishaneler var mesela, değil mi? Hapishanelerde var, belki hapishanedeki bazı insanların akrabası var ama bir takım insanların hiç kimsesi de yok yani. Hastaneler aynı şekilde kimsesi yok. Kimsesi olanların da belki bir kısmının imkanları mahdut olabiliyor. Kısacası bu maddi karabetten çok ümmetin manevi bir karabeti vardır hocam. Biz o manevi karabeti kaybettik yani. Dolayısıyla da hani sosyalleşmek dediğimiz en yakından başlayarak, hani Kur'an-ı Kerim buna yakın akrabadan diye başlıyor ama bugün yakın akrabalar bile birbirlerine o manada o fiziki beraberliği sağlayamıyor. Herkes bir mesaj atıyor, toplu mesaj atıyor. Onun da kime gittiği belli değil zaten. Onun için hocam eskiden belki özel mesajlar yazılında insanlar bir kalem emeği çekiyordu. Amcacığım, dayıcığım, teyzeciğim diye başına bir hitap da yazıyordu. Şimdi ona da ihtiyaç kalmadı artık herhalde. Bir tuşla bayramınız kutlu olsun diyor. Kimden geldiği, kime gittiği belli değil.
Belli değil, evet.
Yani onun için ben ona da çok itibar etmiyorum değerli hocam.
Dijital bayramlaşma.
Dijital bayramlaşma.
Fazla fırsat vermemek lazım.
Evet, dijital bayramlaşmaktan çok biraz daha fiziki bayramlaşma. Ama ulaşamadığımız yerlere belki elbette ki bunlar da bir vasıtadır. Onlarla özellikle de tanıdığımız insanlara hocam burada böyle isimleriyle, sıfatlarıyla hitap ederek, yani siz hitap ettiğiniz insan, bayramını tebrik ettiğiniz insan, ya bu bana özel yazılmış, bak benim ismimi yazıyor burada, sıfatımı yazıyor, hocam diyor, arkadaşım diyor, amcam diyor, neyse ismimi söylüyor arkadaşım diye.
Onore diyor beni.
Onore diyor yani diye yazıyorsa ve o kişinin kendisine has bir hitapla. Biz biraz farklı konuya temas edeceğim hocam. Esat Erbil Hazretleri'nin mektuplarını okuyoruz şimdi. Her mektupta yazdığı insana göre farklı hitaplar var. Hani bizler mektup yazsak cevaplarımız bellidir. Mektubunuzu aldım, çok teşekkür ederim. Kıymetli abim, kıymetli hemşerim, böyle deriz. Fakat gerçekten sizin de elinize sağlık. Yani sizin bu tercüme ettiğiniz, telif ettiğiniz kitabı okuyoruz arkadaş grubumuzla. Size tekrar onu da bir inşallah takdim edeceğiz.
Allah
ufak
razı.
Tefek orada mülahazalarımız var.
Olur.
Yeni kaynaklarla ilgili.
Evet.
Fakat hayran olduk ki Hazret muhatap ettiği, yani kendisine hitap ettiği her insanın kendi ilmi seviyesine göre, irfani seviyesine göre, yaşına göre çok özel ifadeler kullanmış. Mesajlarımız da belki ulaşamadığımız yerlerde, tabii, mesajlarımız da bu manada olursa mesajında bir anlamı olur.
Bir de şunu gördüm ben. Duygularını herkese aktarıyor.
Evet.
Öyle içten, samimi, Nuri Aynim diyor mesela.
Evet.
Yazarken. Bunu okuyan ne, nasıl bir şey hisseder içinde?
Ya o bakımdan hocam.
Dolayısıyla yani Esad Erbili Hazretleri'nin üslubu gerçekten, Hacı Musa Efendi Hazretleri de öyleydi. O yüzden bizim Mehmet Aslan'ın çok güzel bir tarifi var. Gülden hayalı, çiçekten iffette gülden hayalı diye tarif ediyor.
Evet.
Mesela. Bu duyguları taşıma yönüyle de gerçekten Esad Erbili Hazretleri'nin o mektubatı muhteşem.
Dolayısıyla hocam duyguları taşımanın en güzel yolu, birinci yolu insanın yüz ifadesidir, dil ifadesidir.
Evet.
Bir insan size yüzüne baktığınız zaman onun duygularını alırsınız. Dolayısıyla da insanları daha çok da kaynaştıran, buluşturan, hatta aile kurulumunda da iki insanı birbirine yaklaştıran o karşı verilen duygudur.
Evet.
Yani duygunuzu yükleyebiliyorsanız karşı tarafa, hayat buluşuyor bu defa. Kadın ve erkeğin ilk buluşmaları da daha çok, evet, mantıklı deseler de duygusaldır yani.
Evet.
O duygu olmadan da aile hayatta kurulmuyor. Dolayısıyla da içtimaileşmenin, sosyalleşmenin en önemli ayağı o fiziki buluşmalardır. Tabii fiziki buluşmalar olunca da yerine göre hediyesi olur bunun, başka türlü güzellikleri olur. Sosyalleşme daha süratli olur. İnsan hani insan insandan beslenir diye bir söz var hocam. Yani İnsan insanla büyür, insan insanla gelişir. Ne kadar içtimailik olursa, sosyalleşme olursa toplum da o noktada hem kendi içinde huzuru sağlamış olur gerçekten, hem de toplumsal bir kaynaşma olur. Toplum vahdete de ulaşır böyle.
Evet.
Ferdiyetçilikten böyle daha toplumsal bir hayata doğrulur. Hak hukuk da o zaman gözetilmiş olur. Ama tamamen ferdi yaşayış, ben keyfime bakarım, kimseye dokunmam, kimseden de bir şey beklemem gibi bir mantık insanı tamamen hayatta yalnızlaştırıyor. Yalnızlaşınca da insanın problemleri çoğalıyor.
Evet.
Yani bugünkü problemlerin, ruhi problemlerin, psikolojik problemlerin çoğunda yalnızlaşma var. Dikkat edin gençlerde özellikle bu dijital merakla dolayı burada yalnızlaşıyorlar evet. İnsanlar. Yalnız kalınca da problemleri çözülmüyor.
İşte cemaatin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.
Tabii ki.
Yani cemaatin nasıl?
Cami cemaatinden başlıyor hocam.
Evet.
Yani bir mahallede o camiye giden insanlar çoksa bazen böyle hakikaten camiden çıktığımızda hocam sokaklara böyle 3-5 arkadaşın muhabbet ederek gittiklerini görüyorsunuz. Ya ne kadar güzel diyorsun şimdi sabahın böyle erken saatinde bizim camide görüyorum böyle. 3-5 arkadaş uzak bir yerden geliyorlar misal olarak camiye. Yani birkaç sokak ileriden geliyorlar. Namazdan sonra öyle güzel bir muhabbette gidiyorlar ki daha trafik de başlamıyor. Yolun ortasından böyle tatlı tatlı muhabbetten gidiyor insanlar. Sonra her apartman yönünde hadi hayırlı günler kardeşim deyip birbirlerine selam evet, vererek gidiyor. Işte demek ki cami önce bir bizim içtimai hayatımızı en çok sağlayan mekanlardan birisi.
Hem cami efendim hem sohbetler.
Tabii sonra da
şimdi şey var
sonra
ya,
da hocam
tabii.
Daha özelde
evet.
Biraz daha farklı topluluklar dediğimiz cemaatler. İşte bakıyorsunuz bazı güzel insanların umumi sohbetleri oluyor. İşte bayram sohbetleri oluyor, cuma sohbetleri oluyor, haftalık sohbetleri oluyor. Yani o sohbetleri dışarıdan böyle bir baktığınız zaman çok daha farklı bir güzelliği görüyorsunuz hocam. Gerçekten bizim İlam'daki sohbetlerde, Hüdayi'deki sohbetlerde. Yani insanlar sohbet bitince tamam hadi kopup gitmiyor camiden. Bakıyorsun o caminin avlusunda veya o konferans salonunun avlusunda veya dergahın avlusunda böyle insanlar nasıl kaynaştıklarını görüyorsunuz ki bu herhalde mutluluğun bir başka güzelliği.
Zaten Nakşibendiye'de en erdirici hal eğitimi sohbet usulüdür. Çünkü sohbette bir gözlü iletişim var.
Evet.
Gözde yakın olan gönülde de yakın oluyor. Sohbetler sizi gözle bir araya getiriyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Bir defa bu kaynaştırıyor. İki, sohbette bir arada bulunma var. Bir arada bulunmayı İmam-ı Gazali diyor ki, sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil, haller ve huylar da bulaşıcıdır. İyilerle beraber olursanız onlardan size iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olursanız kötülük bulaşır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz de iyi insanlarla dost olan, misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötü insanlarla beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun ispası da sana bulaşır. Sohbette bir de böyle bir birliktelik var. Üç, sözlü ifade var. Sözlü anlatılıyor. Duygularımızı ne kadar anlatabilirsek sözlü, kelimeler eğer alabilirse bizim duygularımızı, o zaman sözlü anlatım. Ama sohbet üçü bir arada olduğu için en kestirme eğitim yolu diyorlar. Gözlü eğitim, sözlü eğitim.
Ve hal eğitimi.
Hal
evet. Evet. Yani bu, sohbette söz, göz
evet,
ve hal
evet,
karşılıklı olarak temas ediyor.
İşte bu mesela cami insanları bir araya getiriyor ama bu süs için bir araya getirmiyor ki orada. Cemaat bir defa gözlü bir araya geliyor. Göz göze geliyorlar. Sonra bir arada bulunuyorlar. Ve toplumda ben öyle söyleyeyim. Amip usulü iyilik çoğalıyor.
Evet.
Camilerin böyle bir şeysi var. O yüzden bayramlar bunun biraz daha böyle daha coşkulu hale gelmesi.
Şimdi bizim bir hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Siz de hatırlayın Zekai Konrop'a. O derdi ki bir günlük cemaatin günlük buluşmalar camide olur. Haftalık buluşmalar cuma buluşmalarıdır. Bir de bayram buluşmaları var. Bir de ümmetin bütün renkleri ve dilleriyle Haç'taki Arafat buluşması
var.
Yani evet. Mahallenin buluşması var hocam. Şehrin buluşması evet. Var. Bundan sonra belki ülkenin daha büyük mekanlarda buluşması var. Bir de bir ümmetin buluşması var. O biraz da bir daha Haç mevsiminde oluyor. Böyle daire daire ümmetin buluşma halkaları oluşuyor. Bütün bunlar da ümmet şuuru dediğimiz gerçekten o Allah'ın razı olduğu bir güzelliği inşa ediyor. Tabii ümmet buluşması deyince bizler daha belki kendi ülkemiz içinde düşünüyoruz bayramları. Bir de hakikaten bir türlü bayram neşesini tadamayan İslam coğrafyasının belirli yerleri var. Yani değil mi?
Gazze var.
Gazze'si var. Arakan Suriye'si var. Arakan'ı var.
Suriye var.
Değil
evet.
mi? Ulaşamadığımız yerlere de hocam imkanlarımızı göndermek ve en önemlisi de dua halinde olmak. Yani dualarımız sadece sözlü dualar olarak kalmamalı, fiili dualar olmak kalmalı. Bir hadis-i şerif hatırlıyorum, eğer tam kaynağını şu anda bilmiyorum ama sohbetlerde dinlediğim bir hadis-i şerif. Yani bir şeye, Mescid-i Aksa ile ilgili olarak, hani oraya gidemiyorsanız, orada namaz kılamıyorsanız oraya bir kandili için yağ gönderin diye bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Kaynağını tam hatırlayamadım şu anda. Dolayısıyla insan bir yerde bir ihtiyaç varsa o ihtiyacın ne kadarına ulaşabilirim ben? Hani bir şeyin tamamı yapılamıyorsa, tamamı terk Tabii. edilmez fehvasınca, ya şu şunu yapamayız oraya ama şunu yapabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak, hani klasik tabiriyle duamızı yapmak durumundayız. Gidenle selam göndermek durumundayız. Dolayısıyla da bayramlar sadece bir milletin, bir camianın bayramı değil, daha geniş manada bütün müminlerin bayramıdır, bütün ümmetin bayramıdır, bütün bayramlar bütün ümmetin bayramıdır. Yani oruç bütün müminlere farzsa, bayram da bütün müminlerin bayramı olması gerekir. Dünyanın bir yerinde bir takım müminler bayram ederken, başka müminler ya biz bayram edemiyoruz diyorlarsa, orada da diğer müminlerin şöyle durup düşünmesi gerekir. Niye onlar bayram edemiyorlar? Acaba onlara da bir bayram sağlayabilir miyiz diye kendimize bir sorumluluk yüklemek gerekir diye düşünüyorum değerli hocam.
Tabii Allah razı olsun. Burada bir empati diye bir şey var. Yani evet. Kendimizi onların yerine koymak. Suriyeli mülteciler geldiği zaman bir kısım insanlar bundan rahatsız oldu. Halbuki yani biz de öyle mülteci olabilirdik. Ki o zaman da onlar bize bakacaklardı. Biz tabii onlar muhacir, biz de ensar görevini yapmak zorundayız. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa bir hadis-i şerif var. Güneşin doğduğu yerde bir müminin ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir. Dolayısıyla bu duyarlılığı kaybetmemek lazım. Yani kalbimizin katılaşmaması lazım. Nasır bağlamaması lazım. Bu hassasiyet zaten, oruç bize bu hassasiyeti getirdi. Bayram da bunu bütün hayata saçmak gibi değerlendirmek lazım bayrama. O yüzden şeyin yine hüznü keder ref ola, günahlarımız affola, bayram o bayram ola diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Gerçekten her türlü hüzün, yüzü gülmeyen bir Müslüman kalmaması lazım bu bayramda.
İnşallah hocam.
Bir yetim, mesela yetim, onları sevindirmemiz lazım. Garip kuraba varsa, onların düşmüşse kaldırmamız lazım. Efendim yaralanmışsa yarasını sarmamız lazım. Biz bu vakıfta çok insan gördük vakıfta. Yalılarda büyümüş, dadılar elinde büyümüş ama kimli ya da kimsesiz, yapayalnız kalmış, yardımsız kalmış insanlar gördük. Ve hiçbir şey baki değil. Bugünü çok zengin gördüğünüz, yarın bakıyorsunuz böyle muhtaç hale geliyor. İşte biz Suriye'de kim bilir kaç tane imkanlı insan bu savaştan dolayı geldi, sığınmacı hale geldi.
Doğru.
Depremlerde kaç insan varlığını kaybetti de sonra kuyrukta yemek kuyruğuna girdi. Biz bunları Gölcük'te gördük, Sakarya'da Tabii gördük, hocam. Maraş'ta, Adıyaman'da gördük.
Her yerde gördük.
Allah hiç kimseyi gördüğünden geri koymasın ama hiçbir şey baki değil. Yani bugün var, yarın yok. Dolayısıyla biz Allah'ın verdiği nimetlerin hem kadrini takdir ederek, hem şükrünü eda ederek, hem de bundan başkalarının istifadesine aktarmak önemli bir iş. Tabii. Burada dolayısıyla Ramazan ayında bu bayramda hiç olmazsa daha çok efendim verim şeyimiz artması lazım, duygularımız ki. Daha çok insana ulaşmamız lazım. Bu tabii önce yakın komşudan başlıyor. Peygamber Efendimiz komşu haklarından bahsederken Hazreti Cebrail o kadar çok komşu haklarından bahsetti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Şimdi de biz bakıyoruz. Şimdi komşular, ya Bir evde düğün var, bir evden cenaze çıkıyor. Böyle birbirinden mekanda yakın ama gönülde uzak bir toplum yapısı. Bunu gidermek için hiç olmazsa bizim yakın komşularımızı el uzatarak, ziyaret ederek, ne var ne yok, nasılsın diyerek, hiç olmazsa komşuluk bağlarımızı bu bayramda takviye edelim, ne olur, ne kaybederiz?
İnşallah.
Dolayısıyla o yüzden başka tavsiyeleriniz varsa bu bayramda onu alalım.
Hocam muhterem üstadım. Tabii elhamdülillah öyle bir dinin mensubuyuz ki hayatımızın her anı böyle kaneviçe gibi işlenmiş. Yani en küçük topluluk dediğimiz aile hayatından başlayarak anne baba hukuku, evlat hukuku, karı koca hukuku, sonra yakın akraba hukuku, komşular hukuku, vatandaşlık hukuku, eşya hukuku, cemaat hukuku, nebadat hukuku. Allah Teala bize öyle bir peygamberi ümmet eylemiş ki, değil mi? Harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Size çok düşkün, müminlere çok merhametli bir peygamber ve hayatının bütün alanlarında da en güzel örnek. Allah Resulü'nün orucuna baktığımız zaman orucumuz ona benziyorsa, bayramına baktığımız zaman bayramımız ona benziyorsa, aile hayatına baktığımız zaman aile hayatımız ona benziyorsa gerçekten biz bu dini güzel yaşıyoruz. Kendimize göre yeni şeyler çok böyle hani icat etmeye ihtiyaç yok yani. Biz aslında her şeyin hazırı önümüzde hocam. Sadece düzgün okumak, düzgün anlamak ve öğrenmek gerekiyor. Bunları ne kadar güzel okuyabilirsek, öğrenebilirsek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar yakinen tanıyabilirsek, özellikle de Kur'an-ı Kerim'in ahkamına ne kadar vakıf olabilirsek, hayatımız o kadar Allah'ın muradı üzere gerçekleşecek demektir. Gecemiz öyle şekillenecek, gündüzümüz öyle şekillenecek, orucumuz ona uyacak, namazımız ona benzeyecek. Bayramımız da onun bayramı gibi olacak. Resulullah Efendimiz'in bayramına baktığımız zaman değil mi? Şimdi hatırıma geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir bayram namazı kıldırıyor. Sonra yine hatırlatmalarda bulunuyor. Sonra bayramdan çıkınca etrafını çocuklar sarıyor. Bazen yetimler çocuk sarıyor. Efendimiz bakıyor boynu bükükse onları. Hatta ne güzel böyle menkıbeler vardır. Bir yetim çocuk yürüyor. Diyor ki sen yetimsin belki ama diyor gel Ayşe annen olsun diyor. Ben baban olayım diyor. Nasıl bir şefkat, nasıl bir merhamet değil mi Efendimiz'de? Ondan sonra sahabelerini başka türlü yönlendiriyor Efendimiz hayır hasenata. Dolayısıyla her tarafa şefkat, her tarafa merhamet dağıtılıyor. Bizler de o şefkatin, o merhametin, o zarafetin, o nezaketin gerçekten kendi hayatına aksetmiş müminler olmalıyız. Yani Efendimiz'e bakarak yaşamalıyız sallallahu aleyhi ve sellem. Gecemizde, gündüzümüzde, ibadetlerimizde, bayramımızda, sevincimizde, neşemizde, hatta ölüm karşısında da yani. Yani ölüme Allah'ın Resulü nasıl bakıyordu, doğuma nasıl bakıyordu değil mi?
Kasım'ın vefatında nasıl davranmış?
Evet, sahabesine nasıl vefat ettiğinde nasıl bakıyordu? Onun için oraya ne kadar dikkatli bakarsak, orayı ne kadar güzel okursak hocam, hayatımızın tamamı bir adeta manevi bir bayram olur. Yani ibadetlerimiz de adet haline gelmekten gerçek ibadet ruhunu kazanmış olur ki biz belki Ramazan'da bu disiplini de kazanmaya gayret etmiş olalım inşallah. Ve Ramazan bizim için hani sohbetimizin başında arz ettiğimiz gibi Ramazan'daki kazandıklarımızı kaybetmemeye, Ramazan'da ruhen bir manevi sıçrayış yapmaya, bayramı da bu vesileyle bir şükür ifadesi olarak idrak etmeye gayret etmeliyiz diye düşünüyorum hocam.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Yani tabii bu vesileyle de bir ay boyunca bizim radyomuzda gerçekten sizin böyle moderatörlüğünüzle birçok güzel üstadı misafir edildi. Allah hepsinden razı olsun. Ve ümmete de çok önemli mesajlar verildi. Bu son programda da hem radyomuz adına, hem sizler adına, hem bütün hocalarımız adına bütün dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin bayramlarını tebrik ederiz bugünden. Allah hepsine sıhhat, afiyet versin. Ümmeti inşallah Rabbimizin razı olduğu bir kıvama erişecek gayretlere, hizmetlere muvaffak eylesin efendim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine sizin bu tebriğiniz yanında biz de Rahmet Sofrası programı olarak bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kulaklarını, gönüllerini bize açtılar. Bizleri evlerine ve sofralarına misafir ettiler. Onlara da bundan sonra hayırlı bayramlar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun.
Amin.